Merhaba, ben Tunçel Gülsoy. Çoğunuz beni TAP TV ekranlarından tanıyorsunuz. Şimdi o ekranda ağırladığım topluma yön veren, birbirinden değerli isimlerle yaptığımız ilham verici sohbetleri sizinle podcast olarak da buluşturuyorum. İstediğiniz yerde, dilediğiniz zaman dinleyin. Hoş Sohbet Podcast başlıyor. TAP TV'ye, Hoş Sohbet programına hoş geldiniz. Ben Tunçel Gülsoy. Bugün çok değerli, güzel bir konuğumla birlikteyiz. Sevgili Mehmet Nane. Mehmet Nane'yi tanımayan var mı diye sormayacağım. Herkes onu tanıyor. Mehmet'ciğim hoş geldin.
Hoş bulduk abi. İyi yayınlar olsun.
İyi yayınlar olsun. Efendim, diyeceksiniz ki niye Mehmet Nane buraya geldi? Dedi ki size anlatacaklarım var. Böyle bir kitap. Dedim ki baba anlatacaksın, şimdi kimse kitap kitap okumuyor. Bari sen anlat. Herkes dinliyor değil mi artık? Kitap da okumuyor.
Dinlemedi hatta abi.
Dinledim evet. Mehmet, Mehmet Bey bize acaba ne söyleyecek onu merak ediyoruz. Mehmetciğim tekrar hoş geldin ve şunu sorarak başlamak istiyorum. Biraz önce kendi geçmişinden bahset bana. Nerelisin, hangi okullarda okudun ve sonunda yolun nasıl Boğaziçi Üniversitesi'ne geldi? Ama ondan sonrası esas heyecanlı olan kısım.
Abi ben Mersinliyim. Mersin'de doğdum. Anam da Mersinli, babam da Mersinli. Hani derler ya yedi göbek sülale Mersinli. Biz Mersinliyiz. Ben Mersin'de doğdum. Mahalle ilkokuluna gittim. Sonra sınavı kazandım. Tars Amerikan Koleji'ni bitirdim. Boğaziçi Üniversitesi'ne geldim. Boğaziçi Üniversitesi'ni 90 yılında bitirdim. 3 bölüm okudum Boğaziçi Üniversitesi'nde. Elektrik Elektronik Meslek Yüksekokulu. Ondan sonra Eğitim Fakültesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık. En son da İdari Bilimler Fakültesi'nde kamu yönetimine geçmiştim. Ben mezun olacağım sene 90 yılında ya da bizim mezun olacağımız sene. Oranın ismi değişti. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler oldu. Orayı bitirdim. Ama ben 88 yılında, 90'da üniversiteyi, 88 yılında devlet memuru olarak Emlak Bankası, şimdi yok, Katılım Bankası olarak faaliyetini devam ettiriyor. Emlak Bankası'nda işe başlamıştım. 90 yılında bitirdiğimde bankacıydım. Sınava girdim. Management trainee programları vardı bankaların o zaman. Onun 6. dönemini kazandım. Sonra 91 yılında yurt dışına bir master bursu kazandım. Yurt dışında bankacılık ve finansman konusunda bir master yaptım. Sonra geldim işte bankacılıkla devam ettim. Emlak Bankası 93'e kadar, 93'te ayrıldım, Demir Bank'a gittim. 95'te bankalar yatırım bankacılığı bölümünü kurmuştu, hatırlarsa izleyicilerimiz. Ben 95'te yatırım bankacılığı bölümüne geçtim. 97 yılında yurt dışı sermaye piyasaları müdürüyken Sabancı Holding'de planlama iş geliştirme daire başkan yardımcısı olarak geçtim. 2002 yılına kadar orada çalıştım. 2002 yılında Perakende grubu kuruldu, direktör oldum. 2004 yılında Holding'e genel sekreter oldum. 2005 yılında Teknosa genel müdürü oldum. 8 yıl bu görevi sürdürdüm. 2013 yılında Carrefour'a genel müdür oldum. 2016 yılında tam 50 yaşında bir karar verdim, ayrıldım. Ve Pegasus'la yolum kesişti. O gün bugündür de Pegasus'tayım. 38 yılın özeti sana.
O gün bugündür de Pegasus'tayım ama Pegasus'la birlikte bir muazzam bir uçuş başladı. Hep merak ettiğimiz en önemli şey şu. Yani senin biyografini inceleyen bir insan. Hani ben seni ayrıca oldukça yakından tanıyorum ama birçok insan şu soruyu soruyor. Yani burada muazzam bir geçiş var. Yani hani bir noktadan bir noktaya, bir eğitimden bir eğitime, bir sektörden bir sektöre. Ya bir insan bütün bunlara nasıl adapte olabiliyor?
Şöyle, yani ben Teknosa'ya geçtiğimde elektronik üretmek için geçmedim. Carrefour'a geçtiğimde tezgahta çalışıp kasaplık yapmak için ya da pastanede çalışıp pasta ya da ekmek yapmak için geçmedim. Benim bu geçişlerde hep bir amacım vardı. Aynı şey Pegasus için de geçerliydi. Beni Pegasus'a işe aldıklarında yani ne teknisyen olmam bekleniyordu ne pilot olmam bekleniyordu. Beni oraya yönetici olarak aldılar. Yöneticinin de belli bir amacı vardı ki ben zaman içinde bu özelliğimi geliştirdim. Değişim yönetimi için, change management dediğimiz bugünkü literatürde bu iş için. Mesela ben Teknosa'ya başladığımda 40 mağazamız vardı. Tabii ki Teknosa'nın ben kuruluşunda planlama iş geliştirme dairesinde benim ilk projemdi 97 yılında başladığımda. Biz 98 yılında hayata geçirdik. 2000 yılında Teknosa adıyla şirket kuruldu. Ben o günden sonra 2005 yılında genel müdür olana kadar yönetim kurulu başkan vekili olarak çalıştım. Sistemin ne olduğunu, nasıl çalıştığını çok iyi bildiğim için nerede neye ihtiyacımız var da biliyordum. Ve direksiyona geçtiğimde bu ihtiyaçları hızlı bir şekilde hayata geçirdim. Biz ilk sene 40 mağaza, Nisan ayında ben 40 mağazayla aldım. Yıl sonu geldiğinde 8 ayda 80 mağazaya çıkartmıştık. Bütün bunlar ihtiyaçları iyi tespit edip, iyi bir ekip kurup, bu ekiple o ihtiyaçları karşılayacak ve sizin ana hizmet ettiğiniz müşteriniz kimse, o müşteriye en etkin şekilde hizmeti götürecek yapı kurmaktan geçiyor. Carrefour'da da bu aynı şekildeydi, burada da aynı şekildeydi. Tabii Teknosa'dan sonra ben kendim değişik metotlar geliştirdim. Yani yeni bir şirkete gittiğimde o şirkette ne olup ne bittiğini anlamak, o şirkette sistem nasıl çalışıyor, nelere ihtiyacı var, sektör nereye gidiyor, nasıl yapılacağını öğrenebilmek için belli metodolojilerim var. Bunları da hem geçmiş deneyimlerim hem de Teknosa'daki genel müdürlük sürecinde elde ettim. Başarılardı. Biz Teknosa'da Türkiye'de dünyada olan nadir işlerden bir tanesini başarmıştık. Biz orada ciddi bir değişim yönetimi sistemi hayata geçirdik. Bunu yaparken de Accenture'la biz çalıştık ve çok detaylı projeler yaptık. Hatta şöyle bir anım vardır. Accenture bize proje satmaya gelmişti. Tam bir projede anlaşacaktık. Diyelim ki o projenin boyutu 100 birimlik. Ya adamlardan gelen fikirler çok güzeldi. Biz adamlarla daha detaylı nasıl çalışabiliriz bunu araştırmaya başladık. Bunu yaparken de bir İtalyan bakıyordu bizim hesabımıza o zaman. Dedik ki ya gel bize şunun boyutunu biraz geliştir. Bunu da şöyle tarif ettik. Biz bugün A'dayız. Dünya B ve C'ye doğru gidiyor. Bu D, E'ye doğru seyredecek. Bize öyle bir altyapı kuralım ki biz A'dan B'ye, oradan C'ye, D'ye ve sonra nereye gidiyorsa o yoldan devam edelim diye. Bunun için de gelin biraz daha detaylı çalışın. Tabii bize 100 birimlik bir proje satmayı planlayan arkadaş bunu duyunca bu en az bir 2-3 aylık projenin ötelenmesi demekti. İlk başta çok bozuldu. Hiç unutmam Matteo diye bir arkadaşımız, bir İtalyan arkadaşım. Dedim ki bak bozulma. Bu işte bu yapıyı kurabilirsek çok daha büyük işler yapacağız. Ve 100 birim proje satmaya çalışan arkadaş bu çalışma 5 yıl sonra bittiğinde bize 1000 birimlik proje satmıştı. Ve bunu her zaman kendisine hatırlatmıştım ben. Bak suratın ekşimişti, hatırlıyor musun o 100 birimlik projeyi sattım? Bak şimdi 1000 birim sattım. Sorma sorma diyordu. Yani orada benim öngörüsüzlüğüm. Bu neden bunu anlattım? Her sektörde, her yapıda bir gelişim süreci var. Bu gelişim özellikle teknolojinin hayatımıza girmesiyle çok hızlandı. Burada önemli olan müşterinin ne istediğini iyi anlayıp, teknolojinin ne yönde evrildiğini öngörmeye çalışıp, kendinizi ve sisteminizi buna adapte etmek. Bunu kim daha iyi yaparsa, kim daha doğru yaparsa, nihai müşterisine daha etkin hizmet verir, o da tercih edilen olur. Bu hayatın her sürecinde benim için geçerliydi. Teknosa'da da, Carrefour'da da, aynı şekilde Pegasus'ta da. Mesela Carrefour'da da biz çok büyük bir değişim başlattık. Hatta biz SAP'ye geçirdik şirketi. Ve 10 ayda SAP'ye geçtik.
Çok zordur o ya.
Bize ödül verdiler. Almanya'dan kalktı bir yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü SAP'nin geldi bize ödül verdi. Dediler ki biz SAP şirketi olarak kendi içimizdeki dönüşümü bile 12 aydan fazla bir süreçte yaptık. Siz bunu 10 ayda nasıl yaptınız? Dedik ki gelin size çalışma odamızı gösterelim. Bu bir dedikasyon meselesiydi. Benim arkadaşlarım öyle inandı ki projeye. Ben de liderleri olarak onları öyle motive ettim ki.
Burada durmanı istiyorum. Neden? Çünkü deminden beri soracağım soruyu o kadar tatlı anlatıyorsun ki. Dedi ki ihtiyacı anlamak bir, değişimi anlamak iki. Ama orada bir de şöyle bir şeyden bahsettin. İnsan seçmek. Diyelim ki bambaşka bir iş verdiler. Pegasus'tan sonra başka bir bambaşka bir dünyaya gittin. İnsanları nasıl seçiyorsun? İhtiyaçları nasıl belirliyorsun?
Şöyle ihtiyaçları ve insanları belirlemeden önce sistemi anlamanız lazım.
Sistemi anlamak.
Sistemi anlamanız lazım ki oraya uygun kişiler kimlerdir onları tespit edin.
Okay.
Sistemi anlamanız lazım. Bunun için de benim geliştirdiğim gene Carrefour'da ve Pegasus'ta uyguladığım kendime has bir yöntemim var. Kitabımda da bunu yazdım. Ben kabaca bir 10 tane soru çıkarttım kendime.
10 soru.
10 soruluk bir listem var. Gelmeden önce o şirkette bana bağlı olacak, çalışacak üst yönetim Mersin'deki arkadaşlara bu maille atıyorum. Diyorum ki ben sizle şu şu saatler arasında müsait olursanız bir iki saatlik kendi durumunuza göre ve konunun bizi götürmesine göre bu soruları tek tek çalışıp üstünden sizin cevaplarınızı alıp sizden neler yapıldığını duymak istiyorum diye gönderiyorum. Arkadaşlar bunlara çalışıyorlar. Geldikleri vakit zaten siz sistemi belli bir şekilde size kaç kişi report ediyorsa onlarla o toplantı silsilesini bitirdiğinizde ki bir haftaya yakın bir süre sürüyor bu. Orada sistemin nasıl çalıştığını anlıyorsunuz. Daha sonra diyorum ki sizden kendi bölümünüzle ben birebir yaptım ama bu sefer size direkt rapor eden ekip arkadaşlarınızla da tanışmak istiyorum. Bu sefer yarım gün. Lütfen bana ekip arkadaşlarınızı tanıtın, ne iş yaptığınızı anlatın. Tabii bunların içinde şirketin mevcut durumu da var, gelecekte nereye götürmek istedikleri de var. Şirketi çalışanlardan daha iyi bilen kimse olamaz. Hele ki o çalışanlar uzun süre o şirkette çalışıyorsa, bunu eviniz gibi düşünün, ofisiniz gibi düşünün. Nerede ne var en iyi siz bilirsiniz, kullananlar bilir. Orada yaşayanlar problemi de bilir, çözümü de bilir. Ben onları dinleyerekten, hem sistemi anlıyorum, hem problemleri anlamaya çalışıyorum, hem de onların çözümlerini anlıyorum. Bu üçlü datayı bir araya getirdiğinizde, bunu farklı bir boyutta ben kriz yönetiminde de kullanıyorum, ondan da bahsedelim. Size bir röntgen çıkıyor. Çıkan bu röntgende hangi bölüm ne iş yapıyor, hangi bölümde hangi arkadaşlar var, bu arkadaşların yetkinlikleri ne, hangi bölüm hangi bölümle kavgalı, hangi bölümde çalışanlar hangi bölümle iyi geçiniyor, hangi bölümle iyi geçinmiyor. Çünkü geçirdiğiniz o 3-4 saatlik süreçte bütün bunlar ortaya çıkıyor. Ya biz bunu yapmak istiyoruz da IT yapmıyor dediği vakit oraya ben notumu alıyorum. IT ile arada bir sıkıntı olabilir diye. IT'den dinlediğimde, çapraz sorgu mantığında IT de aynı şeyi dediğinde ya biz o bölümle çok iş yapmak istiyoruz ama bir türlü anlaşamıyoruz. Demek arada bir friksiyon var. Bu friksiyon neden kaynaklanıyor? Benim de görevim onu ortadan kaldırmak. Ortadan kaldırdığınız vakitte işin atmasını hani trafik gibi düşünün. Yolda açık olursa arabalar çok rahat akar ama yolda herhangi bir şekilde blokaj olursa arabalar tek şerite iner. Trafik olmaya başlar, kuyruk olmaya başlar. Aynı şey şirket mantığında da düşünürseniz yoldaki o nasıl diyeyim engelleri, maniaları aşmak benim görevim. Liderin görevi nedir zaten? Lider çok güzel bir buket çiçeği bir araya getiren bağdır. Lider işini bilen insanların etkin bir şekilde iş yapmasını sağlamak için onları motive eden, onlara gerekli kaynakları sağlayan, onlara yol açan kişidir. Ben genelde şirkette konuşurken, lider tanımını yaparken ya da kendi görevimi anlatırken ben size yol açarım diyorum. Beni bir dozer gibi düşünün, ben yol açarım. Siz o açılan yolda, tabii nasıl bir yol açılmak istediğini siz bana söyleyeceksiniz. O açılan yolda asfalt mı yapacaksınız, toprak mı yapacaksınız, çim mi yapacaksınız, alışveriş merkezi mi yapacaksınız, çarşı mı yapacaksınız, benzinlik mi yapacaksınız, neler yapacaksınız? Ekip olarak siz bunu önceden planlamanız lazım. Ben de ona göre size kaynak sağlayıp bu yolu açmak zorundayım. Eğer ben lider olaraktan dönüp sizin çimlendirme gereken yeri ben çimlendiriyorsam, asfalt yapmanız gereken yeri ben yapıyorsam o zaman size ihtiyacım kalmaz derim. İşte ekip doğru ekibi kurduğu vakit lider, ekip burada çok çok kritik, oturup anlaştığınızda neyi nasıl yapacağınızı, siz de onlara gerekli motivasyonu ve kaynağı sağladığınızda bunu bir demet çiçek gibi düşünün. Farklı çiçekleri bir araya getirip liderin görevi onları hem güzel bir aranjmanda hem de bir arada tutmaktır.
Bir arada buket, tutmak.
Evet, bir arada. İşte o buketi bağlayan ip gibisinizdir. Onların bir arada kalması ve o aranjmanın bozulmamasını sağlayan unsur sizsinizdir. Belki çok görülmezsiniz. Çiçekler daha çok görülür. Ama önemli olan o çiçekleri o sırada bir araya getirip birlikte olmalarını sağlamak.
O zaman böyle hani fast forward derler. Pegasus'un öyküsünü anlatır mısın? Yani şu anlattığın şeyi teknik olarak anlattın ya da teorik olarak anlattın. Pegasus'ta somut bir öykü olarak anlatmanı istiyorum. Yani Pegasus'a geldin. Herhalde Ali Bey seni davet etti. Mehmetciğim, şirket budur, uçaklar budur. Buyurun Bay Buldozer.
Tabii. Yani buldozer olarak demeyeyim de Ali Bey beni oraya gene change management, change agent bu amaçla getirdi. Amaç da kurumsallaşmayı sağlamak.
Kurumsallaşmayı sağlamak.
Çünkü Pegasus 1990 yılında kuruluyor. Ve 2005 yılında Esas Holding tarafından satın alınana kadar bir charter şirketi Pegasus Air Lingus kuruyor. Pegasus ilk tarifeli sefere, ki bu sene 20. yılımız tarifeli sefere başlangıcımızın, 2005 yılında Esas Holding aldıktan sonra başlıyor. O dönemde, ki benden önceki genel müdürümüz Sertaç Bey de Allah selamet versin, kendisi bu sektörde bir efsane, çünkü kendisi uçak mühendisliğiyle hayata başlıyor ve Türk Hava Yolları'nda çalışmadığı bölüm yok. Her şeyi çok iyi bilen biri. Bu projeyi getirdiği vakit Esas Holding'e, Esas Holding de bu sektörde büyümek istediğinden 2005 yılında Sertaç Bey'in yönetimiyle, Esas Holding'in desteğiyle bu proje hayata geçiyor. Ve orada Ali Bey devreye giriyor. Ali Bey faktörü ortaya çıkıyor. Sertaç Bey'in iş bilgisi, know-how, Ali Bey'in yaratıcı zekası ve girişimci ruhuyla birlikte ve rahmetli Şevket Bey'in de öngörüsüyle, çünkü bu proje Şevket Bey'in uzun yıllar rahmetlinin yapmak istediği, hava yolu işinde olmamız gerekli dediği bir proje. Üç güç bir araya geldiği vakit Pegasus tarifeli sefere başlıyor. Tabii Pegasus'un ben gelene kadarki 11 yıllık süreci, bu tarifeli seferi oturtmak, Türkiye'de low cost dediğimiz sadece koltuğa para ödeme sisteminin getirilmesi, business class olmayan bir sistemin getirilmesi, ek istediğiniz her hizmetin satın alınaraktan kendinize çok rahat bir konfor alanı yaratabileceğiniz bir yapının oluşturulması, bütün bunlar zaman alıyor. 14 uçakla alınan bir sistem 40 uçağa geliyor. Bundan sonraki aşama burayı kurumsal ve sürdürülebilir hale getirmek ve hızlı büyümesine altyapıyı sağlamak. O süreçte ben devreye giriyorum ve ben burada ekibin bana bıraktığı, ki müthiş bir miras bırakıyor, müthiş bir ekip bırakıyor ve oradaki bana devredilen tüm ekip arkadaşlarımla ben hala çalışmaya devam ediyorum ve o kadar sevinçli bir şey ki o ekip arkadaşlarımdan bir tanesi de benimle beraber çalışan ve benim genel müdür olarak göreve geldiğimde benim ticaretten sorumlu genel müdür yardımcım, bugün şirketin genel müdürü olmuş vaziyette. Yani içeriden gelmiş bir arkadaşımız. O nedenle ben burada bu dönüşümü sağlamak için geldim. Ve dönüşümün son merhalesini de 2016'da başlattık, 2022'de noktayı koyduk. Hissedar, sermayedar olmadan şirketlerin sürdürülebilir bir şekilde hayata devam etmesi. O yüzden ben genel müdürlüğü bıraktım ve yönetim kuruluna geçtim. Yönetim kurulunda Türkiye'ye baktığımızda patronun yönetim kurulu başkanlığını bırakıp bir profesyonele devrettiği çok çok az şirket vardır. Biz bunun ilk örneklerinden, büyüklük olarak baktığımızda herhalde tek örneğiyiz.
Benim bildiğim sizin en az şu an 100 uçağı biliyorum da üstüne
120 uçağımız var.
20 daha geldi. Arada
120 uçağımız var. Ben başladığımda 40 uçağımız vardı. Burada benden beklenen ve benim de yaptığım şirketin kurumsallaşmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamakta. Çünkü 2005 ile 2016 arasında modelin oturtulması, modelin Türkiye tarafından kabul edilmesi ve altyapının kurulması vardı. O kurulan altyapının sürdürülebilir hale getirilmesi ve büyümeye zemin hazırlayacak şekilde güçlendirilmesi son 10 yılda benim bana devredilen ekiple birlikte adım adım başardığımız bir işti. Yani biz neler başardık o süreçte baktığınızda? Tabii ki çok iyi bir miras devraldık, müthiş bir miras devraldık. Burada 40 uçağı 120 uçağa getirdik, yani 3 katına çıkarttık. Verilen siparişleri doğru yerde, bunları uçurabilecek ortamı sağladık. Gerekli personel ve altyapıyı sağladık. Sistemleri değiştirdik. Bilgi işlem sistemini şirketin önüne, yani IT şirketin önüne getirdik. Ve dünyada ilk 3 IT etkin kullanan havayolu şirketinden bir tanesi olduk. İçeride değerlendirme sisteminden tutun prim sistemine kadar tüm yapıları değiştirdik. Ve bu sayede biz sürdürülebilir kurumsal bir yapıya ulaştık.
Kaç kişi taşıyorsunuz?
Şu anda geçen sene itibariyle bir yılda 32 milyon kişi taşıdık. Biz günde ortalama bugün itibariyle baktığımızda 630'a yakın sefer yapıyoruz.
Maşallah. Peki şu soruyu da sorayım. Birçok insan bunu soruyor. Diyor ki bu adamlar, yani Pegasus Hava Yolları, bilet fiyatlarını neye göre tespit ediyorlar? Yani bunun şeyi ne? Hesap mantığı nasıl gidiyor?
Sadece bilet fiyatı demeyeyim ben size. Bu 630 tane, 120 uçağınız var. 630 tane sefer yapıyorsunuz. Bütün bunları ayarlamak, yani yol planlaması, route planning demek, scheduling demek, tarifelendirmek demek. Hangi uçak nereye ne kadar uçacak? Bir uçağımız ortalama günde yaz aylarında 13-14 saat uçuyor. Oh. Utilization diyoruz biz buna. Ve günde 6 sefere kadar çıkan uçaklarımız var. Kısa mesafe uçtukları vakit. Bütün bunlar artı 32 milyon yolcuyu taşıdığınızda, döndüğünüzde bilet fiyatı dediğinizde bunlar artık manuel yapılması mümkün ya da bilgisayarda Excel'le yapılması mümkün olmayan işler. Biz burada gene dünyada ilk yapay zekayı kullanan şirketlerden bir tanesiyiz. Biz Dynamic Pricing dediğimiz bir sistem kullanıyoruz. Burada yurt içi fiyatlarda tavan fiyat uygulamamız var. Tavan fiyatlar belli. Bir uçakta kabaca 18 kademe fiyatımız var. Bunun bir başlangıç fiyatı var. Bu başlangıç fiyatı da yapay zeka aynı zamanda machine learning'i de kullandığı için geçmiş aynı döneme denk gelen tarihlerde yapılan uçuşlar, doluluklar ve fiyatları karşılaştıraraktan bir öneriyle geliyor. O öneride genelde sisteme yansıyan fiyatlama oluyor. Çok ufak tefek düzeltme yuvarlamalar. Yani 95 kuruş değil de onu üste ya da 49 değil de alta onu yuvarlama haricinde sistemin bize önerdiği ve belli bir bant içinde hareket etmemiz gerekiyor. Tavan fiyat uygulaması olduğu için o 18 kademeyi de oturtmak için. O bantlar da gene geçmişteki taleplere göre ayarlanıyor. Sistem kendi ayarlıyor. Burada mesela ben başka bir soru sorayım size şey olarak. Bu 18 kademede geçişler nasıl oluyor diye. Yaklaşık 189 koltuk var bizim Neo uçaklarımızda ya da Boeing'lerde, A320'lerde ve 737'lerde. 321'lerde de 239 koltuğumuz var. Ortalama her kademeye 10 tane bilet var. Siz girdiğiniz sistemde fiyata baktınız. Biz 15 dakika o fiyatı sizin için sabit tutuyoruz. Ben sizin yanınızda gireyim. Siz son kademedeyseniz ben aynı anda beraber girelim. Size 15 dakika o fiyatı tuttuğu için ben bir üst kademedeki fiyatı görürüm. Ya da siz 15 dakika tuttunuz olmadı. Bir 2 saat sonra geldiniz. O arada bilet satıldıysa bir üst kademedeki fiyatı görürsünüz. Sonra da dersiniz ki ya biraz önce baktığımda düşüktü. Niye yükseldi? Mehmet'e bu kademelerden dolayı. Değil.
Ama evet benim değil. Bakın bir günah yok. Peki iki tane son sorum var. Tabii. Birincisi şu. Bir sonraki film ne olsun istersin? Yani ben gördüğüm kadarıyla yerden bir havalandı. Şu an uçuyorsun. Benim gönlümde senin için bir uzay havacılığı konusu var bilmiyorum ama bu benim senin için öngördüğüm bir şey. Bundan sonra ne yapmak istiyorsun?
Ya bundan sonra bu biraz önce başladığım ben devam ettiğim bu kurumsallık sürecini biz getirdik, sistem ve altyapıları kurduk. 2022 yılında da bu dönüşümü sağlayaraktan ben genel müdürlüğü bıraktım. Genel müdürlükten yönetim kuruluna geçtim. Yönetim kurulu başkan vekilliği yaptım. Bir yılda yönetim kurulu başkanımız Ali Sabancı Bey ile geçişi sağladık ve 2023'ten beri yönetim kurulu başkanı olarak görevimi sürdürüyorum. Bunu belli bir süre daha sürdürmek tabii ki hedeflerimin arasında. Bunu yaptıktan sonra uzay ya da farklı bir alana girmek, ben hep şunu söyleyeyim, herkes kendi işini yapsın, herkes kendi işini iyi yapsın. Yani bizim alanımız teknoloji üretmek, uçak teknolojisi, uçağı uçuracak teknoloji üretmek değil. O uçağı en etkin şekilde, üretilmiş teknolojiyi en etkin şekilde alıp misafirlerimizin bizden talebi doğrultusunda en uygun kombinasyonda sunmak. Bizim görevimiz o. O yüzden biz low cost'un bir mantığı da budur. İşimiz olmayan ve haddimiz olmayan işlere hiç kafa yormayız. Kafada çalıştırmayız. Biz misafirimizi bir noktadan başka bir noktaya en emniyetli, en hızlı, en etkin ve en uygun fiyatla götürmekle mükellefiz. Bu işi yapmak istiyoruz. Bunu yaparken 10 sene sonra uçak teknolojisi değişir. Şimdi işte denemeler başladı, bu eVTOL diye tabir edilen insan taşıyan büyük dronlar. Oraya geçer, misafirimiz bu şekilde uçmayı talep ederse tabii ki biz de bunu değerlendiririz. Ama burada biz oturup eVTOL yatırımı yapmayız. Biz ne yatırımı yaparız? O eVTOL'e bileti satacak, o yeni teknolojiye, uzaya da yolcu gitmek gerekiyorsa, uzayda diyelim ki fantazi dünyası bir ileriye, ayda bir üst oluştu, aya artık uçuşlar başladı ve bizim misafirlerimiz de aya uçmak istiyorlar. Biz de aya uçuş hakkı aldık, orada hem permi aldık hem slot aldık, aya uçuyoruz. Ay'a uçacak teknolojiyi gider temin ederiz. Misafirlerimizi en etkin şekilde oraya uçurmak için teknoloji bize ne tür imkanlar sağlıyorsa sonuna kadar onu kullanmaya çalışırız. Bu amaçla zaten 2023 yılında biz gittik. Silikon Vadisi'nde dünyadaki hava yolları içinde nadir örneklerden bir tanesi de şirket kurduk. Neden? Son teknolojileri orada görüp, orada şirketimize getirip, misafirlerimize kullanmak. Eğer bizim yaptığımız işler misafire değer yaratmıyorsa, perakende gözüyle baktığımızda müşteriye değer yaratmıyorsa yapmaya gerek yok. Niye yapalım ki? Biz kendi kendimizi tatmin etmek için iş yapmak amacıyla kurulmuş bir şirket değiliz. Biz misafirlerimizi etkin bir şekilde hizmet etmek ve onların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuşuz. Tabii ki burada mükemmel miyiz? Değiliz. Hata yapmıyor muyuz? Tabii ki yapıyoruz. Ama önemli olan aynı yapay zekada makine öğrenmesi gibi, machine learning gibi hatalarımızdan ders alıp aynı hatayı iki kere tekrar etmemeye çalışıyoruz. Bunun için de teknolojiyi etkin kullanmaya çalışıyoruz ve açık gönüllükle söyleyebilirim. Dünyada havacılıkta teknolojiyi en iyi kullanan 3 şirketten bir tanesiyiz. Hedefimiz de bu pozisyonu korumak ve birinciye doğru gitmek. Önemli olan yeni teknolojileri misafirimize değer yaratacak şekilde, onların hayatlarını kolaylaştıracak şekilde getirip Türkiye'ye adapte edip kullanmak.
Peki Mehmet Bey, bundan sonra ne hayali var kendisi için özel?
Ben iş hayatına devam etmeyi düşünüyorum ve inşallah bu tende bu can olduğu sürece, İnşallah. Nefes aldığımız sürece
İnşallah.
Çalışma hayatında bırakmak niyetinde değilim. Tabii ki aktif hayatta değil ama yönetim kurulunda devam ediyorum ki şimdi onu yapıyorum. Bu süreci devam ettirmek. Tabii ki patron benimle çalışmak istediği sürece, tabii ki hayat devam ettiği, sağlık el verdiği sürece. Çünkü uzun yıllar aynı rutinde çalışmaya alışmış bir makinayı bıraktığınızda, hani fantazi vardır ya, bir sahil kasabasına gidip bir kafe açmak, bir şey yapmak. Bunlar o hepsi güzel
değil
ama bunlar fantazi boyutunda kaldığı sürece güzel. Yani gidin sahil kasabasına gene, orada oturun ama
3 gün sonra bağıra çağıra geri dönersin.
Kürkçü dükkanına geri dönmek lazım. Çünkü bir şey üretmediğiniz vakit, bir değer yaratmadığınız vakit, hayatta en önemli şeylerden bir tanesi değer yaratmaktır, üretmektir. Üretmek illa fiziksel bir üretmek anlamında değil. Bu değer yaratmayı insanlara, sizin yaptığınız koçluk mesela, 40 yılın üstünde bir iş tecrübenizi paylaşaraktan, koçluk yaparaktan, bu da bir değer yaratmaktır. Ben de işte bu boyutta günlük hayata devam edip değer yaratma ekseninde hayatımı sürdürmek istiyorum.
Bir soru soracaktım ama bence sorunun cevabını almış oldum. O da şu: genç insanlar için değer yaratmaya devam edin. Son nefesinize kadar. Bunun çok güzel bir örneği sevgili kardeşim, arkadaşım Mehmet Nane. Ben de aynı duyguları paylaşan bir insanım. Bence bir insan değer yarattığı müddetçe yaşar. Öyle düşünüyorum. Yine de gençlere söylemek istediğim başka bir şey var. Sonunda söyle, merak ediyorum çünkü.
Yani şöyle, kitabın hep soruyorlar bana söyleşilere gittiğimde, evet, ana mesajları nedir diye. Yani ne anlatmak istersin? Bir kere çalışmak. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Benim hayatımda en azından 38 yılda gördüğüm bir şey bu. Çalışmanız lazım. Bu çalışmayı yaparken dolap beygiri mantığında çalışmamak lazım. Bir değer yaratmak. Çocukluğum dükkanda geçti. Benim dedem de, amcalarım da, babam da dükkancıydı. Ben bunu daha sonra iş hayatında perakendeye geçtiğimde de yaptım. Her gün biz dükkanı açarken, çünkü sizin sattığınız ürün, emtia diye tabir edeceğim, commodity, herkesin sattığı bir ürün. Niye sizden satın alsınlar? Farklı ne yapacaksınız? Bu soruyu her gün sormanız lazım. Her gün. Ya ben nasıl farklı yapacağım? Farklılaşmak, değer yaratmayı bu eksende düşünmek lazım. Çünkü rutine bindiğiniz vakit siz de sıkılırsınız. Sizden hizmet alan da, ürün alan da, mal alan da sıkılır. Bunu değiştirmeniz lazım. Birincisi bu. İkincisi ümit. Ümitten vazgeçmemek lazım. Son nefese kadar her zaman ümit vardır. Enseyi karartmamak lazım. Bu çok çok kritik. Öldüm, bittim. Benim hayatımda birçok başarısızlıklar var. O başarısızlıklar beni bir girdaba da sürükleyebilirdi. O başarısızlıklar bana ders olup bir daha tekrar etmeyeceğim öğretiler de kazandırabilirdi. Bu bir yol ayrımıdır. Siz karar vereceksiniz. Girdaba mı gireceksiniz? Ah vah deyip, yoksa bu hatalardan ders çıkartıp yeni hayatınızda bunu tekrar etmemek ve ileriye götürmek için bir fırsat olarak mı kullanacaksınız? Bu çok çok önemli. Diğeri de dostluklar. İnsanlar dostluklarla yaşar. dostluğun olmadığı, sohbetin olmadığı, güvendiğiniz arkadaşlarınız var. Bunun sayısı onlar yüzler değildir. 3-5 tane sağlam dostunuz, arkadaşınız
varsa,
bir sofrayı paylaşacağınız, bir sevinci bölüşeceğiniz, bir acıyı taşıyacağınız dostlarınız varsa hayattan daha ne istersiniz? Nefes de alıyorsanız, sağlık da yerindeyse dağlar sizin bekliyor devrilmek için.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Efendim, hoş sohbet burada sona eriyor. Ama hani tadı damağımda kaldı deme. Evet, tadı damağımda kaldı. Bir başka programda tekrar buluşmak üzere. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hoşça kalın.